Ayrım 21.
Sayfa 231. Ama ben onlardan hiçbir şey istemiyorum Nikola. Canımı sıktın. Doktora hemen bir adam gönderip görüşmek istediğini bildirdi. Cevap geldi. Doktor onu evinde bekliyordu. İki adam ve doktorun karısı yerlerinde oturunca Aris konuştu. Doktorcuğum, kardeşime sizinle drama meselesini konuşması için vekalet vermiş değilim. Ondan sadece kızınızı istemesini rica etmiştim. Şimdi bunu ben yapıyorum. Başka bir şey istemiyorum. İçli bir insan olan doktor duygulandı, teşekkür etti. Ne karısının ne de kendisinin çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmeye hakları olmadığını söyledi. Kızı hakkı neyse onu alacaktı. Karısı ekledi. Allah korusun, hiçbir şekilde çocuğumuza haksızlık edemeyiz. Bizim memlekette kızların erkeklerden daha çok mal alması adettir. Biz de öyle yapacağız. Kız kardeşinin evinin yanındaki bahçeli büyük evde ilk oturacak kişiler inşallah siz olacaksınız. Argos'taki zeytinliğe gelince onu, Aris, rica ederim dedi. Duymak istemiyorum. Elinde tepsi Kalliope içeri girdi. Her birinin önüne bir bardak mastika, bir fincan kahve, bir tabak tatlı koydu. Utangaçlıktan yanakları kızarmış, daha da güzelleşmişti. Aris bardağını alıp ayağa kalktı. Kızın tatlı gözlerine bakarak, hayırlı olsun dedi, mutluluğumuza. Kızın babası da ayakta durup bardağını kaldırdı. Hayırlı olsun sevgili kızımız. Allah çocuklarıma uzun ömür ve mutluluk versin. Karısı amin diyerek istavroz çıkardı. Aris düğünü ne zaman yapmak istediklerini sorunca kız kalkıp dışarı çıktı. Karara vardılar. Ayın 26'sında seçimler vardı. 28'inde de düğün yapılacaktı. Aris ah bugün yapılıversedi diye düşündü. Karşısında asılı çerçeveli iki diplomaya baktı. Yerinden kalkarak okudu. Fransızca olanı Ben Poli'den, ikisi de Peki ile, dedi. Hayranlıkla ve sakalı bıyığı ağarmış doktorun sakin yüzüne, bal rengi tatlı gözlerine baktı. Doktorun karısı, ne güçlüklerle okuyup doktor oldu bilemezsin, dedi. Okula gitmek için Pire'ye ayak bastığında yetimdi. Aris gidip doktorun yanına oturdu. Anlatır mısınız, diye rica etti. Doktorun babası bir sünger teknesinin kaptanıydı. Bir oğlu, bu Andonis ve iki kızı vardı. Oğlu derslerinde birinciydi. Babası ona kafası olgunlaşsın, hesap yapmasını öğrensin ve tayfasının alaylarına maruz kalmasın diye ortaokulunun sadece ilk iki sınıfını okutmak istiyordu. Niyeti oğlunun da bir teknenin kaptanı olarak hayata atılmasıydı. Ama çocuk okumayı seviyordu ve yaratılıştan terbiyeli ve utangaçtı. Babası kıvranıyor, bu zayıf çocuk kimselere kumanda etmeye dayanamaz diye düşünüyordu. Sünger avcıları onu ezer. Adada okulu bitirince babası onu Samos adasındaki liseye yolladı. Oğlu iki yıl sonra Pekki ile diplomasını aldı. Kalimnos'a dönünce babası onunla konuştu. Dinle Andoni, anladığıma göre sen sünger işine gelmezsin. Ağır iştir bu ve sözünü dinletecek adam ister. Yalnız denizle ve içindeki canavarlarla değil, onlardan daha beter olan sünger avcılarıyla boğuşmak zorundasın. Sen bunu yapamazsın. Ne olmak istiyorsun söyle bana. Mağazada satıcı mı, muhasebeci mi? Yoksa bir iki tanıdığıma başvurayım, sana belediyede bir iş versinler. Oğlu cevap vermedi. Başını eğmiş düşünüyordu. Bir şey demeyecek misin Andoni? Ne diyeyim? Efendim sensin. Ne uygun görüyorsan onu yap. Öyle yapacağım. Soruyorum, cevap vermiyorsun. Memnun görünmüyorsun. Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Okumak istiyorum. Aa, diyen babası bir süre düşündü. Öyleyse ne olmak istiyorsun? Doktor. Oğlunun bu sözü babasının hoşuna gitti. Ama insan ayağını yorganına göre uzatmalıydı. Dinle Andoni. İyi meslek seçtin. Hoşuma gitti. Ama iki kız kardeşin var. Biri 14'üne bastı. Öbürü 12'sinde. Ya küçük yaşta evlen ya da keşiş ol diye bir söz vardır. Kadınlar çabuk yaşlanır. Erkeklerse çocuk yapsın diye genç kadın isterler. Onun için dinle. Bir köşede epey param var. Şimdi bir damat bulunursa ablanı evlendireceğim. Küçük kız kardeşini sen üstüne alacaksın. Allah izin verir de birkaç yıl daha yaşarsam para kazanıp biriktiririm. O zaman hiçbir şeye ihtiyacın olmaz. Ne diyorsun? Efendim ne derse o olsun. Ama ben de elimden geleni yapacağım. Gerekirse diplomamı alır almaz evlenirim. Elime geçen drahoma ile kız kardeşimi evlendirir, hayatını garanti altına alırım. Bu konuşmalar Ekim ayı içinde oluyordu. Babası Süngeroğlu'ndan döneli birkaç gün olmuştu. İyi iş yapmış, şimdi hayaller kuruyordu. Ekim'in 16'sında baba oğul kayığa atladılar. Adaya bakliyat götüreceklerdi. Yolculuğu nasıl geçecek, oğlunun okulu ne olacak, keşiften sorup öğrenmek için Amorgos Adası'nın yolunu tuttular. Andonis merakla, "Bunları keşiş nereden bilsin?" diye sordu. Babası, "Anlattıklarına göre," dedi, "eski zamanda orada bir cüzzamlı varmış. Aynı zamanda yarı körmüş. Halk bu adamı oralardan kovalamış. Adam bir gün su ararken bir pınar buluyor. Biraz su içip elini yüzünü yıkıyor ve birden gözleri görmeye başlıyor. Soyunuyor, bütün vücudunu yıkıyor ve bütün yaraları geçiyor. Şehre iniyor, ayazma. Ayazma kutsal su. Bulduğunu ve hastalığını iyileştirdiğini anlatıyor. Bunun üzerine halk oraya şifacı Ayyoris kiliseciğini yaptırıyor. O günden beri pek çok hasta, Amargoslu ve başkaları oraya gidip iyileşti. Ciddi işi olanlar yolculuk, evlilik gibi o kiliseye gidiyor. Keşişe danışıyorlar. Keşiş ayazma alıyor. Onu inceliyor ve gelecekte olacak şeyleri söylüyor. Adaya varınca manastıra gittiler. İkonaları, ikona kutsal resim. Öptüler. Babası kiliseye bir miktar ince sünger ve para bağışladı. Keşiş kaç defa ayazma baktırmak istediklerini sordu. Babası iki defa dedi. Bir seyahat için, bir de oğlumun tahsili için. Kayalığın üzerinde gün doğusuna bakan kubbeli dört köşe bir yapı vardı. Bir metrekareden daha küçük olan tabanında dibi olmayan bir toprak testi bulunuyordu. Bunun üzerinde ortasında bir karış genişliğinde bir delik olan bir mermer tabaka vardı. Kubbenin içi Ay Haralambis, Ay Yoris gibi azizlerin resimleriyle süslüydü. Doğu tarafında Ay'a Varvara ve Ay'a Katerina'nın ikonaları vardı. En üstte ise İsa. Onun sağında annesi Meryem, solunda Yahya peygamber. Daha aşağıda İlyas. Batı tarafında baş melek Mikail. Su kayalıktan yavaş yavaş akıyor ve testiyi yarıya kadar dolduruyordu. Keşiş atkısını taktı. Ay Yoris'e dua etti. Bardağı alıp suyla doldurdu. Durup ciddi ve büzülmüş bir yüzle bir süre suya baktı. Dudakları büzülmüş, kımıldamıyordu. Suyu boşalttı, yeniden doldurdu. Bu defa çocuğun başından bir saç kopardı. Suyun içine attı, dikkatle baktı. Dağın bağrından kopup gelen suda çeşit çeşit işaretler vardı. Yüzyıllar boyunca papazlar bunlara çeşit çeşit anlam verdiler. Açıkladılar. Keşişin büzülmüş dudakları yavaşça aralandı. Suyu boşalttı, bardağı yerine koydu. Atkısını çıkarıp katladı. Kilisenin kapısına gitti. Süt liman uzanıp giden denize baktı. Kaptan ürkek bir tavırla, "Ne öğüt vereceksin muhterem peder?" dedi. "Ay Yoris seyahate çıkmanı istemiyor. Adana dön ve bekle. Seneye süngere çıkmadan önce gelip beni gör. Ya da mektup yaz, ayazmaya bakayım. Belki o zamana kadar Ay Yoris fikrini değiştirir." Kaptan konuşmaya yeltendi. Kısa bir seyahate çıkacağını, oğlunu Pire'ye bırakıp oradan bakliyat alacağını söylemek isterdi. Ay Yoris bana bunları söyledi. Sen istediğini yap. Şimdi ikincisini dinle. Oğlun okuyacak, sevilecek ve herkes tarafından saygı görecek. Ama o zamana kadar çok acı çekecek. Ama o da geçecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Doktor sustu. Bir zaman sonra Aris sordu. Sonra ne oldu? Keşiş iyi bildi. Pire boğazında birden fırtınaya yakalanmıştık. Kayık boştu, alabora oldu. Ben sola, babam sağa düştük. Babam sudan başını çıkarınca bana seslendi. Duymadım. Ben de öyle. Ona seslendim, duymadı. İplere takıldığını sandı. Suya daldı. Bir daha da çıkmadı, dedi doktor. Gözlerinde acı okunuyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalını bıyığını ıslatıyordu. Karısı, Allah taksiratını affetsin, dedi ve istavroz çıkardı. Siz nasıl okuyabildiniz? Üstelik pek iyiyle diploma aldınız. Hem çalıştım hem okudum. Ne iş mi yaptım? Fıstık, nohut sattım. Aylarca ayakkabı boyadım. Gazete sattım, ırgatlık yaptım. Neler yapmadım ki? Geceleri lan başında ders çalıştım. Diploma imtihanlarından birkaç gün önce öyle oturmuş ders çalışırken yazılar dans etmeye, solup kaybolmaya başladı. Gözlerim bir şey görmüyordu. Kağıtları bile görmüyordum. Sadece lambanın beyaz, bulanık ışığını görüyordum. İçim acı ve ümitsizlikle doldu. Ah Allah'ım diye bağırdım. Acı bana. Niçin bana işkence ediyorsun? Daha fazla dayanamayacağım. Allah kimseye böylesini göstermesin, dedi doktor. Leğene su koymuş, yatmış, gözlerindeki iltihap geçer diye kompres yapmış. Nafile, ümitsizlik, onca emek, onca çalışma, hepsi boşa. Üstelik yalnızlık ve sana bir çift söz edecek, bir bardak su verecek kimsen olmaması. Gözleri bandajlı, imtihan salonuna girmiş. Bir öğrenci arkadaşı onu elinden tutup profesörlerin karşısına çıkarmış. Göz hastalıkları profesörü ona çok yardım etmiş. Doktor, Allah ruhunu şad etsin diye mırıldandı. Karısı da aynı şeyleri söyleyip istavroz çıkardı. Aris dedi ki, doktor, izin verin bugünden itibaren sizi babam gibi seveyim ve size baba diyeyim. Yine o büyük güne kadar ara sıra evinize gelmeme izin verin. Bu hafta annem adaya gelecek ve sizi ziyaret edeceğiz. Akrabalarıymış gibi doktorun ve karısının elini öptü. Kalliope'yi selamladı. Onu yanağından öpmek istedi. Ama kız kıpkırmızı oldu ve annesine bir göz attı. Aris onu ilk gördüğü günden beri o altın sarısı gözlerini düşünmeden huzur bulamadığını söylemek istedi ona. Ama tabii bir şey söylemedi. Evden çıktığında bütün vücudunun sevinçli olduğunu hissetti. Uçacak gibiydi. Canlı adımlarla yürüyüp gitti. Seçimler çetin geçti. Yumruklar ve silahlar konuştu. Bir kişi öldü. Büyük ailelerden bazıları birleştiler. Vaktiyle İraklis Mandakas'ın gölgesinde yaşadıkları yetmiyor muydu? Şimdi de oğullarından mı çekeceklerdi? Memleketi Allahsız, fırsatçı ve dalgıç elbisesini kaldıracağını söylerken her yıl olduğundan daha fazla dalgıç ve sünger avına hazırlanan bir yalancı mı idare etsin de? Suez kanalının denenmemiş, derin ve tehlikeli sularına o kadar çok adam gönderen ve bu adamlardan çoğunun mahvolmasına sebep olacak biri. Ama millet bunları söyleyenlerin ne mal olduğunu biliyordu. Dinliyor, başını sallıyor ya da gülüyordu. Bu ailelerin arasında sünger avcılarıyla Felegel de vardı. Onlara öğüt veriyor ve evet, Nikolas Ağa terstir diyordu. Dalgıç tulumuyla sünger avının ilerleme olduğunu, çünkü bunun daha çok para getirdiğini söylüyordu. Ama bu Nikolas yıllarca Paris'te kalmış, orada üniversiteye gitmişti. Ve iyi ilerlemeyi kötüden ayıracak biriydi. Dalgıç tulumunu kaldırtmak için elinden geleni yapacağına söz verdi. Eski usul teknelerimize insanı bir kat daha erkek yapan çıplak dalgıçlığa döneceğiz. 7 ay süren seferler bitecek. Herkes sağ salim memleketine dönecek. Kadınlarınız ve çocuklarınız sizi görünce sevinecekler, ana babalarınız da. Yoris, Yannis, Nikolas, Drasos, Mihalos, vurgun sonucu öldü. Kaptanları onları denize gömdüler. Ya da şunlar şunlar kötürüm olmuş, getiriyorlar gibi haberler gelmeyecek. Tabii bu büyük ailelerin de çalışanları, işçileri vardı. Onlara ikramda bulunuyor, para harcıyorlardı. Ve seçimler yaman geçiyordu. Ama Nikolas bileğinin hakkıyla oyların %70'ini alarak seçimleri kazandı ve eğlenceler başladı. Şarkılar, sevinç çığlıkları. Tavernalar ve kahvehaneler bedava içki dağıtıyordu. Gece yarısına doğru 500 kadar delikanlı konağa gitti. Ev, avlu, sokak, insan doldu. Variller dolusu şarap geldi. Herkes bardağını dolduruyor, yeni koca başının sağlığını içiyordu. Millet daha ayılmadan Aris'in Kalliope ile düğünü oldu. Sabahlara kadar eğlence. Masalar sığır ve kuzu etiyle dolup taşıyordu. Süngercilerin boğazına durmadan şarap akıyordu. Kemanlar, utlar, sandurlar çalıyor ve denizin hayvanları şarkılar söyleyerek oynuyor, havaya zıplıyorlardı. Aris yanlarından geçerken, "Yiyin için gençlerim, şarkılar söyleyin, hora tepin. Mutlu olmanızı ve efendinizin düğününü hatırlamanızı istiyorum," diyordu. Gün ağarıncaya kadar sürdü bu. Ve şafak sökerken kadın erkek herkes ayağa kalkarak şu şarkıyı söyledi. Mera merose torai ayvi garazi, torata pulya torata idonya, torai perdikes torai perdikopules, tora keloidin tora lalun kelene, kisipin afendemu kisipin kalemu efendi, kisipin angalyese kormiki paresenyo, ki asamplo leno vizakya sagioni. Gün oldu, tan yeri ağrıyor. Şimdi kuşlar, şimdi bülbüller. Şimdi keklikler, şimdi keklik yavruları. Şimdi ötüyor, şimdi ötüyor ve diyorlar ki, uyan efendim, uyan canım efendim, uyan servi vücuda, beyaz boynuna sarıl. Memeler kar gibi. Günler geçti, haftalar geçti, bahar memleketin ve insanların kalbini tatlılaştırmaya başladı. Ustalar ve kalfalar sabah gün ağrırken işe başlıyor, gece geç vakitlere kadar lüks lambasının ışığında harıl harıl çalışıyorlardı. Eski kalasları değiştiriyor, yenilerini çakıyorlardı. Kalaf atlıyor, aralıkları dolduruyor, ziftliyor ve boyuyorlardı. Tekneleri donatıyor, denize salıyorlardı. Yeşil suyun köpükleri arasında bunları seyretmek gözü okşuyordu. Denizcilerin göğüsleri kabarıyordu. Kalaslar sıkışsın, iyice yerine otursun, dalgalara göğüs gerebilsin diye miçolar sabah akşam kovalarla su döküyorlardı üzerlerine. Kazanlar kaynıyor, bütün gün yaptıkları tehlikeli işten sonra süngerciler her akşam yesinler diye yağlı Anadolu etleri pişiriliyordu. Kocabaşı Nikolas, Filegel ve İstanbul'a bir heyet yollamıştı. Olursa Patrik'le, paşalarla ve başvezirle konuşacaklardı. Bu resmilerden birinin merhametli bir kalbi olmalıydı. Aris mallarına bakmak için 2 hafta Anadolu'da kaldı. 2 haftada güzel karısının zevkine varmak için adada. Büyük hanımefendi mutluydu. Çalışkan ve ciddi olduğunu yeniden bulmuştu. Pek fazla laf etmiyordu ama genç gelinini sevdiğini görüyordun. Kendi yaş gününde ve Kalliope'nin yaş gününde de ona cevahirler, bazen yüzük, küpe, broş, bazen de zincirli altın saat hediye ediyordu. Gelin terbiyeli bir şekilde, "Çok şey veriyorsun bana anne," diyordu. "Ötekilerin Mirto ile Nikki'nin şikayet etmelerini istemem. Onlara zamanla çok şey verdim ama yine de unutmuyorum onları. Sen daha çok şeye layıksın. Nikki çocuğu olmadığı için öyle terslik ediyor." Çoğu akşamlar bazen büyük hanımefendiye, bazen doktora giderek muhabbet ediyorlardı. Tatlı bir insan olan doktorda hikaye çoktu. Az konuşan, sert bir insan olan karısı bir gün kızına konuştu. "Ev hanımlarının bu kadar cevahir takması hoşuma gitmiyor. Taşıdığın o kadar takıyla nasıl iş yapabiliyorsun?" Kızı, "Ama iş yaparken takmıyorum ki," dedi. Kadın, "Sen ne diyorsun doktor?" diye ısrar etti. Doktor zor anlaşılır bir sesle, "Duruma bağlı, duruma bağlı," dedi. "Eski zamanlardan beri adet olmuş. Sen ne dersin Ari yavrum?" Aris, "Babam annemin süslenmesini isterdi," dedi ve gülümsedi. Doktorun karısı, "Senin baban şöhretli bir haydı," dedi. "Konağından paşalar ve beyler eksik olmazdı. Ama yavrum biz alelade insanlarız." Doktor, "Ama Aris ağoğludur ve kendisi de ağdır," dedi gülerek. Nikolas beklenmedik bir faaliyet ve sağduyuda bulunmuştu. Herkes memnundu. Eczane bitmiş, ilaçlarla dolmuştu. İhtiyacı olana ücretsiz ilaç veriliyordu. Andonis Lambos Atina'da eczacılık tahsil etmişti ve orada çalışıyordu. Nikolas ona yazdı. Gelip bu eczaneyi üzerine almasını istedi. Az konuşan, yorulmak bilmeyen, yardıma hazır bir gençti bu. Kocabaşının hoşuna gitti. Ona, "Mektubumu alır almaz işinizi bırakıp memleketimize hizmet etmek için hemen geldiniz. Bana güvenebilirsiniz," dedi. Hem kocabaşı hem de eczaneye para veren biri olarak Nikolas, Andonis Lambos'un bir ömür boyu halk eczanesinin şefi olmasını sağlayacak resmi işlemleri yaptı. Bu adam onlarca yıl dinlenmeden, şikayet etmeden halka hizmet verdi ve gözlerini yumduğunda cenazesi çok kalabalık oldu. Bu onun mükafatıydı. Alcibiades sıkıntıdan çatlıyordu. Aris ona, "Bir şeyle uğraş," diyordu. "Uyuşukluğun geçsin, sıkıntılarını unut. Bir ömür boyu hiçbir iş yapmadan duramazsın, batarsın. Hayat harekettir. Türkler bile ne diyor? Bu dünya bir çarkı felektir, aşk olsun çevirene." Yani Yunancası, "Roda ine kozmos ke halali afton putirizi." Alcibiades gülerek, "Evleneceğim," dedi. "O da iş sayılır. Dinle, bir parti hazır süngerimiz var. Al onu, Marsilya'ya götür, sat. Uğraşır, dertlerini unutur, üstelik para kazanırsın. Çalışıp para kazanman çok önemli. Kendi kazandığın parayı kendin harcarsın." Karar verildi. Balyaları tarttılar, daraları çıkardılar, pazar fiyatını, işçi masraflarını navluna hesapladılar. Ne fiyata satacaklarını tespit ettiler. Alcibiades bunları alıp yola çıktı. 3 ay sonra geri döndü. Memnundu, gençleşmiş gibiydi. Aris ona malı ne fiyattan sattığını sorunca öteki defterini çıkarıp gösterdi. Hesap ettiklerinden daha yüksek fiyata satmıştı. "Bravo, iyi başlangıç. Şimdi tadına vardığına göre devam et. Bir parti mal daha hazırlayalım, götür. Paralar nerede?" "Bana iyi fiyat verdiniz. Ben ne kadar becerikli olduğumu göstermek için sizinkinden daha yüksek fiyata sattım. Yetmez mi?" "Evet öyle ama paralar, sermaye ve kar." Alcibiades içini çekti. "Kardeşim, dünyada çok güzel kadınlar var. Allah niçin bu kadar çok ve güzel kadın yarattı? Dönerken gemide çok güzel bir kadınla tanıştım. Senin Gülizar onun yanında hiç kalır. Harika seviştik. Kardeşim, seyahate çıkıp da güzel ve zeki bir kadınla karşılaşmak fevkalade bir şey. Kaptandan öğrendim ki bazı kadınlar seyahat ederken büyük aşklar yaşıyorlarmış." Aris, Sana paraları sordum, deyip kesti. Ben de ona gelecektim. Marsilya, Pire, Kıbrıs, İskenderiye, Süez Kanalı, Hayfa, Beyrut seyahat ettik. Ve aynı yoldan geri döndük. Sonra yine başladık ta ki... Aris'in yüzü kızarmıştı. Sinirli sinirli paralar dedi. Alkiviyadis gülerek ama para ne içindir sevgili kardeşim dedi. Yemek içindir. İtiraf ediyorum o paraları en iyi şekilde yedik. Hepsini mi? Sermayeyi de kârı da. Bir iş yaparken o işi iyi yapmalısın. Sonuna kadar. O günlerde o kadar üzgündüm ki kardeşim. Beni dinlendirsin diye o kadını Allah yolladı. Aris dip mi dip insafsızsın diye bağırdı. Kapıyı çarparak hemen dışarı çıktı. Alkiviadis tek başına mastikasını yudumlamaya, sigara içmeye, sakalını okşayıp hayallere dalmaya devam etti. Emin adaya çıka geldi. Aris'e evleniyorum dedi. Ve bal tatlısı gözleri gülüyordu. İnşallah Aderfe. Aderfe kardeş, hitap şekli. Gelin kim, tanıyor muyum? Babasının adı Kamuran Hacet, Aspat'tan. Alkiviadis'in orada tarlaları var. Adamın malı mülkü var. Annesi Güllük'ten. Annesinin annesi Rum. Kızın adı Zübeyde. Güzel mi? Tatlı mı? Sana yakışır mı? Emin. Önce dedi gülümseyerek. Onun uzun boyunu gördüm. Sonra kömür karası gözlerini. Sürme çekilmiş uzun kirpiklerini. Uykularım kaçtı. Babasını buldum ve meseleyi konuştuk. İstersen bizi evlendirmesi için kadıyı iki şahitle birlikte evine çağırabileceğimi söyledi. Ben ona efendim dedim. Ben Rumlarla büyüdüm. Görmediğim ve kendisiyle konuşmadığım kadınla evlenmem ben. Dinimiz buna izin vermez diye cevap verdi bana. Önce evleneceksin, sonra yüzünü göreceksin. Kadın hoşuna gitmez ya da işler iyi gitmezse kadıya gider ve üç defa aley talaki bi talat eder ve boşanırsın. Dinle efendi dedim ona. Kur'an ne diyor, niçin öyle diyor benim aklım ermez. Benim meşhur çorbacığım bana çuval içinde domuz satın alma derdi. Önce görüp bakayım. Bana gelirse alırım. Ben Kur'an'da yazdığı gibi dört kara alacak değilim. Dost da tutmayacağım. Ben hoşuma giden, bir ömür boyu benimle yaşayacak ve bana yuva kuracak bir kadınla evleneceğim. Bunun üzerine bırak bir düşüneyim dedi bana. Ertesi gün çıka geldi ve bana dedi ki, bunu yapacağım, büyük günah ama hoşlandım senden. Peygamberin sakalına ve senin başına yemin ederim ki bunu kimse öğrenmeyecek. Gece olunca gel, onu gör, onunla konuş. Karanlık basınca gittim. Odada oturdum. Kahve ve rakı içtik. Nargile içtik, sohbet ettik. Babası kalktı, kızı getirdi. Kapıyı, pencereyi iyice kapattı. Kızın yaşmağını çıkardı. Yüzü hiç güneş görmemişti. Yine de güneşin vurduğu kar renginde pespembeydi. Üst dudağının üstünde bir beni vardı. İpek şalvarı ayak bileklerine bağlanmıştı. Gömleğinin üzerine dolaman giymişti. Ve belinde taşlarla süslü bir altın kemer vardı.